Ayrım 2. Yağmurun 7 Yüzü. Süheyla Acar. Sayfa 9. Nisan sabahları 6.30-7 arası Sinem'i okul servisine bindirir ve ikinci uykusuna yatar. Uykusunun en sevdiği saatlerine. 10.30-11'e kadar sürer bu keyif. Ardından nasıl dolduracağını bilemediği bomboş, sıkıntılı bir güne uyanır. Son işinden ayrıldığından bu yana hayatı boyunca uyuyamadığı uykuların hepsini uyumaya, yıllardır hep ardından koştuğu zamana gönlünce sere serpe yayılıp oturmaya karar verdi. Ne yapıyorsun diye soranlara, hiç, oturuyorum demenin hazını çıkarıyor şimdilerde. Bir süredir kendisini öyle yorgun, öyle takatsiz hissediyor ki gerçekten de hiçbir şey yapmadan oturuyor. Çalıştığı şirketin kapısına paldır küldür kilit vurulunca bir ihtimal oradaki işiyle çok özdeşleştiğinden o da birdenbire kendisini tükenmiş hissetti. 40 yıllık ömrünün bütün yorgunlukları bu vesileyle aniden ortaya çıkıverdi sanki. Ama öyle bedensel bir yorgunluk değil bu. Ruh yorgunluğu hiç değil. O ruhunun büyük küçük bütün kıpırtılarına her zaman kulak veren, oradan gelen en hafif fısıltıları, en zayıf sinyalleri bile ciddiye alan bir kadındır. Ruhunun dilinden anlayan bir kadındır. Akıp giden günlerin arasında gönüllerince dolanıp duran ve her nasılsa gelip onu bulan her acı, her sevinç, her hüzün ve diğerleri, bildik bilmedik tüm duygular Nisan'ın ruhundan orada o güne dek birikmiş ne varsa hepsine tek tek dokunmadan, değmeden geçmez. Çoğumuz gibi o da yaşamına kendince büyük sevdalar, ciddi endişeler, kocaman mutluluklar, derin acılar sığdırırken defalarca yaralanıp berelenen iş dünyasını birçok kez yeniden toparlamak zorunda kaldığından ruh yorulmasının ne demek olduğunu gayet iyi bilir. Son olarak 10 yıl önce aylar alan bir tedaviyle ve ağır depresyon ilaçlarının altında ruhunu iyileştirmeye çalışırken yaşadıklarını artık hatırlamak bile istemese de hepten unutması da kolay kolay mümkün değil elbette. Gerçi o günlerde başına gelen ruh yorulmasından çok bir tür parçalanma olarak adlandırılmak gerekir ya. Neyse, konumuz bu değil aslında. 10 yıl önceki o badireyi de atlattıktan sonra eskisinden çok daha yoğun bir şekilde çalışmaya vermişti kendisini. 2 yıl öncesine kadar piyasanın hatırı sayılır reklam firmalarından birinde bir metin yazarı olarak durup dinlenmeden çalışmaktaydı. Patronu, hükümetin ele aldığı büyük yolsuzluk dosyalarından biriyle ilgili olarak apar topar tutuklanınca sahipsiz kalan şirket, cüssesinden hiç umulmayan bir çabuklukla ortadan kaybolmasaydı, daha da çalışırdı, canla başla çalışırdı. Ama olanla ölenin önüne geçilmiyor işte. Şirket kapandı, o da içeride birikmiş 40 yıllık zihin yorgunluğunu alarak en azından şimdilik iş hayatından ayrıldı. 10 yıl önce hep birlikte yaşadıkları o büyük buhranı hatırladığında hala tedirgin olan Barış, karısının bu zihin yorgunluğunu da sessiz bir ihtiyatla izlemekte ama Nisan en azından dışarıdan bakıldığında gerçekten de kendisinin sık sık ifade ettiği gibi sadece huzurlu bir tembellik içinde görünüyor. Hepsi o kadar. Sorulduğunda beynim yoruldu artık, dinlenmem lazım diyor ve son 2 yıldır her anıyla bu dinlenme sözünün hakkını vererek yaşıyor. Uzun uykuların ardından yorgunluğunu naz niyaz yataktan alıp güç bela salondaki kanepeye taşıyarak, çoğu zaman dışarı çıkmaya bile üşendiğinden ara sıra da balkona çıkarıp zihnini havalandırarak, yorgunluğunu yatıştırarak, ruhunu ve bedenini 40 yıllık olağan bakımdan geçiriyor kendi deyişiyle ve her seferinde bu tarifteki olağan sözcüğünün altını ısrarla çiziyor. Olup biten olağan dışı hiçbir şey yok ortada. Yorgunluk bu sadece. Bildiğimiz sıradan, alelade yorgunluk. Bu yorgunluk sendromunun ardından başka bir şey çıkmayacağından emin olsa, Nisan'ın bu hali Barış'ın canına minnet. Çok para kazanan ve kendi çapında bir güç ve iktidar sahibi olan çoğu erkek gibi karısının çalışmasını keyfek eder bir durum olarak görüyor Barış. Kendisi yeterince, hatta fazlasını kazanıyor nasılsa. Niye? Biraz da Nisan dilediği gibi yaşayabilsin diye, dinlensin dinlenebildiği kadar. Yeni bir şey değil bu. Yıllardır hep üzerine titremiş, gözünün içine bakmıştır, hepimiz biliriz. Barış kolay kolay kıyamaz karısına. 22 yıl önce, neredeyse mucizevi bir tesadüfün Nisan'ı getirip yaşamının kıyısına bıraktığını hala büyük bir heyecanla anlatır. Sonrasında hayatındaki mucizelerin Nisan'ın varlığı ile birlikte nasıl hızla arttığını da. Her şey bir yana, karısının o 1981 Nisan'ında gelip kapısını çaldığından bu yana kendisine uğur getirdiğine, şans getirdiğine inanır. Zaman içinde bir de sezgilerinin gücünü Olacakları önceden hissettiğini fark ettiğinden beri Barış'ın gözünde karısının varlığı tümüyle sihirli bir anlam kazanmıştır. Nisan adlı bu kadının ilk kez yağmurlu bir Nisan akşamında ortaya çıkışını ise bu sihrin kuşku götürmez işareti sayar. 20 yıla varan evliliklerinde yalnızca bir kez, 10 yıl önce karısının geçirdiği ağır depresyon günlerinde sihrin bozulduğundan ciddi biçimde endişe etmişti. Bu Barış için o denli büyük bir endişeydi ki, bir yandan o günleri hatırlamak bile istemezken, bir yandan da aklının uzak bir kıyısında da olsa, üstü örtülü bir korkuyla saklı tutmaktan kendisini bir türlü alıkoyamaz. O sabahta ölüm haberiyle birlikte içine girdiği şaşkınlığın ve her yanını kuşatan o tarifsiz acının ağırlığıyla telefona uzanırken, bir an için haberin Nisan'da yaratacağı büyük şoku düşünerek benzer endişelerle duraksadı. Sonra mümkün değil diye geçirdi aklından. Nisan'ın bunu hissetmemiş olması mümkün değil ki. Barış'ın yattığı tarafta bulunan küçük komodinin üzerindeki paralel telefon, sinemin deyişiyle nefes darlığı çeken kanarya gibi kesik kesik çalmaya başladığında Nisan yataktaydı. Apar topar uykusundan uyanıp da telefonun diğer ucunda Barış'ın sesini duyunca önce çok şaşırdı. Çoğu zaman sabah uykularının insana o yumuşacık saran ağırlığıyla da olsa kocasının yataktan çıkışını duyardı. Banyodan sızıp gelen duşun, açılıp kapanan dolap kapaklarının seslerini dinler, Barış giyinirken odayı dolduran ve nedense kendisine hep güçlü bir güven duygusu taşıyan o pahalı tıraş losyonunun kokusunu sessizce içine çeker, çok geçmeden başını yeniden uykunun sıcak ve yumuşak dalgalarına bırakırdı. Ama o sabah hiçbir şey duymamıştı. Zamanı ve mekanı olmayan derin bir karanlığın içinde kaybolmuştu sanki. Gece Sinem ve Barış uyuduktan sonra bir iki saat daha oyalanmış, yatağa girer girmez de kesintisiz, deliksiz bir uykuya bırakmıştı kendisini. Sabah Barış'ın kalkıp gittiğini duymadığı için uykuyla uyanıklık arasında geçen zamanı algılayamamıştı. Biraz da bu yüzden telefon konuşması bittiğinde alabildiğine şaşkındı. Daha şimdi burada yanına uzandığı kocası ne zaman kalkıp gitmişti de? Az önce gerçekten ölüm müydü Barış'ın ağzından çıkan? Ölüm mü? Yataktan fırlarcasına çıktı ve apansız gelen bu ölüm şokunu üzerinden atabilmek için uzunca bir süre evin içinde koridordan salona, oradan mutfağa giderek, odalardan odalara geçerek hızlı adımlarla dolanıp durdu. Neden sonra soluk soluğa mutfak masasının etrafındaki iskemlelerden birine yığılıp kaldı. Hiçbir şey düşünmeden, hissetmeden, aklından, beyninden geçenleri ya da çevresinde olan biteni izlemeden. Ama ölüm, bütün karmaşıklığı ve ağırlığıyla bir kez daha oradaydı işte. Etrafında, soluduğu havada. Sanki ocaktan gaz sızıp her yeri doldurmuştu da, az sonra mutfakta büyük bir patlama olacak, bir anda ortalığı saran alevler her şeyi yakıp kavuracaktı. O koca koca alevlerin dayanılmaz sıcağını, daha şimdiden yanaklarında, saç diplerinde, ellerinde hissediyordu. Daha fazla dayanamadı, buzdolabından bir bardak süt alıp kaçarcasını oradan çıktı, salonu da hızla geçip kendisini balkona attı. Bu sıcak, bu yangın. Oysa ölüme aşina bedeni kilometrelerce öteden ve daha ölen ölmeden yavaş yavaş tükenen nefeslerin bıçak kesiği soğuğunu taşırdı Nisan'a. O ölümü hep canını acıtan soğukluğundan tanırdı. O güzel ve hüzünlü yüzünü çevreleyen, şimdilerde yer yer beyazlamış ama hiç boya görmemiş açık kestane saçlarının her bir telini bir buz sarkıtını çeviren soğukluğundan. Sevdiklerinden, yakınlarından biri öleceği zaman Nisan'ın saçları üşürdü. Öyle çok üşürdü ki avuç avuç yolup atası gelirdi saçlarını. Sanki saçlarından kurtulsa yeniden ısınacaktı. Kendinden önceki bütün ölümleri de çağırarak daha haberini beklemeden gelen ölüm acısını çıkarıp atabilecekti içinden. Ölenin kim olduğunu bilemezdi elbette. Her yeni ölümde içinden ölü kalabalıklar geçerdi. Kalabalığın içinde yalnızca birini, o son öleni seçemez, sahipsiz, kimliksiz bir ölümün acısıyla kıvranırdı. Neden sonra gelip kendisine ulaşan bir haberle kimlik kazanırdı ölümler? Ölümün adı acısından sonra konurdu. Sahipsiz de, kimliksiz de olsa, ölümü hep günler öncesinden bedenine yerleşen o taş gibi ağır, buz gibi soğuktan bildiği için yıllardır ölüm haberleri Nisan'ı hiçbir zaman büyük bir şaşkınlığa uğratmadı. Oysa şimdi apansız gelen bu ölüm haberiyle derin bir şaşkınlığın içine savrulmuş durumda. Ölüm uzun yıllar sonra ilk kez şaşırtıyor onu. 10 yıl sonra ilk kez. Zihninde ağır aksak yol alan düşünceler, çoktandır unuttuğu bu ölüm karşısında şaşkınlık haline takılıyor. Belki de ölümün acısını yüklenmekten daha kolay olduğundan, uzun uzun insanoğlunun ölüme hep şaşarak bakışındaki tuhaflıkta duraksıyor. Aklı erdiğinden beri ölüm bilgisi kendisinden hiç saklanmayan, dahası ölümün içine doğan insan, ölüme niye şaşar? Az mı dayadık sırtımızı ölüm dağlarına? En masumundan en vahşisine kadar bütün yüzlerini görmedik mi? Bu hikayenin ölümden başka bir sonu yok. Sonunu bile bile izlediğimiz bir film bu. İnsanlık tarihi herkesin kulağına tek tek bu bilgiyi fısıldamışken, hep ölümlü olduğunu bile bile yaşayan insan, ölümü daha doğduğu andan itibaren genlerinde taşıyan insan niye şaşar ölüme? Bu nasıl bir kendini bilmezlik, ne biçim bir aymazlıktır? Bütün ağırlığıyla bedenini balkon demirine bırakmış öylece dururken, boynundan aşağı sızıp üzerinden çıkarmaya henüz fırsat bulamadığı geceliğinin yakasından içeri giren, sonra da göğüslerinin arasından kendine bir yol bulup karnına kadar inen yağmur tanelerinin serinliğiyle birden ürperdi. O zaman yüzünün, saçlarının, kollarının ve bütün göğsünün sırılsıklam olduğunu fark etti. Yağmur biraz durulmuştu artık. Az önce Barış'ın iki kat pencerelerin ardındaki ofisinden izlediği gibi bardaktan boşanırcasına yağmıyordu. Gücünü daha çok rüzgarın hızından alan, daha ince, sicim gibi dedikleri bir hal almıştı şimdi. Biraz önce aklından geçenler, bütün bedenini saran yağmur taneleri arasında eriyip giderken Nisan, ilk kez balkonun hemen önünde uzanan küçük koruluğun, rüzgarın ve yağmurun altında kökleri yerinden sökülecekmiş gibi eğilip bükülen körpe ağaçlarına baktı ve önündeki balkon demirini daha sıkı tutunarak kendi kendine söylendi. Ne biçim yağıyor bu? Yağmıyor da insanı dövüyor sanki. Yağmurun altında sarsılan, eğilip bükülen korunun sırılsıklam ıssızlığı doldurdu içini. Sonra yeniden ölümü ve öleni düşündü. Zihninden hızla geçen çırılçıplak, darmadağınık ve yarım yamalak cümlelerle. Günlerdir hiç kimse fark etmemiş. Orada tek başına. Öldükten sonra ne fark eder ki? Hem yalnızlık ölüme yaşamdan daha çok yakışmaz mı? Yani ille de insana dair bir yere iliştirilecekse, orada yerde tek başına kaç gün kaldı acaba? Sol kaşının üzerinden bir darbe mi almış dedi Barış. Peki bu ne demek şimdi? Öldürülmüş mü yani? Cinayet mi? Hay Allah, Barış da toplantıya girdi. Şu anda açıp soramam. Sedef'i arasam? Olmaz. Sedef olmaz. Şimdi şu anda ne konuşurum Sedef'le ben? Ne derim? Ölüme karşı söylenecek ne var ki? Çok üzgünüm. Başın sağ olsun. Allah size ömür versin. Toprağı bol olsun. Nur içinde yatsın. Rahat uyusun. Allah sabır versin. Lanet olsun. İnsanoğlunun ölüm karşısında söylemediğine kaldı. Yangının olduğu akşamdı. Yok, bir iki gün sonra. Telefonda avaz avaz bağırmıştım. Niyetin ne? Öldürmek mi istiyorsun sen bu kadını? Ölüm senin ağzına yakışmıyor Nisan deyip telefonu suratıma kapattı. Kapattı ve öldü. Öldü. Peki bu kadar mı yani? Söz burada biter mi? Hayatın tam ortasında. Olmaz. Böyle olmaz. Daha benim biriyle konuşmam lazım. Cep telefonundan Strauss'un mavi tutuna vals müziği yavaş yavaş yükselerek bütün mutfağı doldurduğunda Lale, masada oturmuş, tam karşısında ayakta duran annesine ''Uzatma şunu, suyun değil anne, sunun, sunun'' diye bağırıyordu. Su, Lale'nin 5 yaşındaki kızı, anneannesinin can damarı, hayat suyu. Aslında 5. yaşın tam olarak bu hafta sonu dolduracak. Kavga da zaten buradan çıktı. Emekli coğrafya öğretmeni Mesude Hanım, torunu Su'nun anaokulundaki arkadaşlara doğum günü duyurmak için kısa bir not yazdı. Suyun 26 Ekim'deki 5. doğum gününe bütün arkadaşlarını bekliyoruz. Lale yanlışı hemen gördü ve hiç affetmedi. Önce haklılığının verdiği sükunette ve tabii ana kız arasında yıllardır bitmeyen çekişmede en azından o gün, o dakika 1-0 galip olduğunu bilmenin rahatlığıyla yavaş yavaş tane tane düzeltmeye girişti. Su ancak bir cins isim olarak kullanıldığında, buradaki yun takısını alacak ama özel isim olduğunda arkasına nun eklenecekti. Mesude Hanım öyle hemen pes etmedi. Kızının yanlışını kanıtlamak için evdeki bütün imla kılavuzlarını, dil bilgisi kitaplarını getirip mutfak masasına yaydı. Oradan bir örnek, buradan bir benzetmeyle haklılığını belgelemeye çalıştıysa da, bu zaten başındaki bin türlü dertle sinirleri had safhada gergin olan Lale'yi daha fazla öfkelendirmekten başka bir işe yaramadı. Annesinin şu küçücük haklılığını bile tadını çıkarmasına fırsat vermiyor oluşuna sinirleniyordu en çok. Hep böyle yapardı zaten. Hayatı boyunca her şeyi kursağında bırakmamış mıydı? Tabii, öc alıyordu. Yılların öcünü alıyordu Lale'den. Yıllarca başına buyrukluğundan, asiliğinden, otorite bilmezliğinden yaka silttiği kızının burnunu sürtmek için sonunda bir fırsat geçmişti eline. Şimdi bu fırsatı keyfini çıkara çıkara döne dolana kullanmaktan kim alıkoyabilirdi ki bu kadını? 18 yaşında annesinin de babasının da yüreğini indiren bir evliliğe doğru kapıyı ardından çekip evden çıkmış, yıllarca baba evine geri dönmemişti Lale. Ama şimdi hem de elinde 5 yaşındaki kızıyla buradaydı işte. Üstelik yıllardır hayatta başa çıkmak konusunda diline pelesenk ettiği onca iddialı sözden sonra. 12 yıl önce ilk evliliğini bitirdiğinde Mesude Hanım yalnızlık çekmesin diyerek Lale'yi eve çağırınca duyup işitmediği laf kalmamıştı kızından. Ne yani? Annesi de mi dul bir kadının tek başına ayakta kalamayacağını düşünüyordu? Kimsenin aklının bile alamayacağı yokluklardan, sıkıntılardan çıkıp gelmişti Lale. Bundan böyle yalnız da olsa her türlü zorluğun altından pekala kalkacaktı, kalktı da. Onunla da kalmadı, araya yeni bir evlilik, bir çocuk ve bütün bunlarla birlikte sürekli yükselen grafiğini hiç bozmadan parlak bir kariyer sığdırmayı başardı. Büyük bir aşkla yola çıktığı ama çok kısa bir süre sonunda ona kocaman bir düş kırıklığı ve tatlı mı tatlı bir kız çocuğu bırakarak tükenen ikinci evliliğin de sonuna geldiğinde Su 3 yaşındaydı. Aslında dirayetli kızdır. Bu ayrılık ekonomik krizin tam ortasında karşısına dikilen işsizin üzerine gelmesi dayanırdı Lale. Kolay kolay moralini bozmazdı. Nisan'la hemen hemen aynı dönemde o da işini kaybetti ama onun yanında Barış gibi gani gani para kazanan bir koca olmadığı gibi 3 yaşında ve her şeye muhtaç bir çocuk olduğu için uzun süre direnemedi. Önce arabasını sattı, sonra 2 yıldır süren ve daha ne kadar süreceği belli olmayan bir işsizliğin ardından soyu da alıp annesiyle babasının yaşadığı eve yerleşti. Ana kızın her bahaneyi fırsat bilerek didiştikleri, dahası yıllarda yıldızlarının bir türlü barışmadığı doğru. Ötesi Lale'nin kuruntusu. Daha genç olsaydı belki ama artık omuzlarında yılların yorgunluğunu taşıyan Mesude Hanım'ın ondan öc aldığı, alacağı falan yok. İşin aslı bu durum Lale'nin ağrına gidiyor. Geçici de olsa ailesinin evine dönmek, hiç kabullenmek istemediği büyük bir yenilgi onun için. Gerçekten ona acı veren bir yenilgi. Sinirleri bozuk Lale'nin, canı sıkkın. Büyük umutlarla başladığı ama çarçabuk tükenen ikinci evliliğinden 2 yılı aşkındır süren işsizliğine kadar başına gelen hiçbir şeyi hak etmediğini düşünüyor. Yaşamın içinde çaresiz hissediyor kendisini. Çaresiz, çözümsüz. Bütün bunların üstüne ve bunlarla birlikte son günlerde öyle büyük bir yalnızlığa itildi ki zaten etrafında ara sıra kavga edip hayattan hırsını çıkaracak annesinden başka da kimse kalmadı. Şimdi bu yalnızlık daha da çok canını yakıyor Lale'nin. Kızı Su'nun arkasına Yun mu eklenecek yoksa Nun mu konusu tam da çocuk anaokuluna bırakılmış, evin sabah telaşı bitmiş, henüz babası emekli Tuğgeneral Servet Bey de kalkmamışken içilen keyif çayları eşliğinde bu nedenle durduk yere böyle şiddetli bir kavgaya malzeme olabiliyor. Farkında bile değil ama böylesi tartışmalarla aslında kendini oyalıyor, çözemediği, çözemeyeceği sorunlarından uzaklaşıyor bir nebze. O nedenle bu kavga daha da büyüyebilirdi. Ana kız arasındaki 40 yıllık kırgınlıklar, gün yüzü görmemiş beklentiler, durduğu yerde acıyıp kalmış sözler, yeterince akmamış gözyaşları çay bardaklarından masaya, oradan mutfağın her yerine dökülüp saçılabilir, gidip koridorun ta sonundaki odada yatan Servet Bey'i uykusundan uyandırabilirdi. Lale birden bütün gündemini değiştirip onu alt üst eden bu ölüm haberini almasaydı. Nisan'la konuşmayı bitirip telefonu kapattığında bir an durup bomboş, ifadesiz gözlerle annesine baktı. Kızının yüzündeki büyük ve derin şoku izleyen Mesude Hanım'dan cılız bir "Ne oldu?" çıktı. O kadar. Daha fazlasına cesaret edemedi. Daha fazlasına zamanı da olmadı zaten. Lale hiçbir şey söylemeden kapıya yürüyüp apar topar evden çıktı. Alçak uçan kargalardan biri ağzındaki ceviz tanesini tam önüne düşürmeseydi, evden çıktığından beri temposunun hiç yavaşlatmadan sürdürdüğü yürüyüşe ara vermeyecekti. Karga hızla alçalıp cevizi yerden aldı ve yavaş yavaş yeniden yükseldi. ölüm haberini aldığından beri içinden çıkamadığı o karmakarışık duyguların arasında bir gün Suya, kargının bunu cevizi kırmak için kasıtlı olarak yaptığını anlattığında çocuğun nasıl da şaştığını düşündü. Küçük kızın şaştığı karganın aklıydı aslında. Lale incecik kumsal boyunca uzaklaşıp giden kargayı izlerken önce kıyıyı döven kocaman dalgaları fark etti, sonra uzakta kendi aralarında oynayan sokak köpeklerini. Başlarına kadar çekili yağmurluklarının altından, kulaklarına takılı diskmenleriyle yanından hızla yürüyüp geçen, krizden bu yana sayıları her gün biraz daha artan, belli ki çoğu kendisi gibi aniden işsiz kalmış ve şimdi en azından bir avuntu olarak avarelik düşlerini gerçekleştiren hava muhalefeti nedeniyle o gün sayıları nispeten azalmış genç insanlar kalabalığının. İri dalgaların üzerine oturmuş, hiçbir şeyi aldırmadan keyifli keyifli sallanan martıları. O zaman şaşarak sahilde olduğunu kavradı. Oraya nasıl, nereden, hangi yollardan geçerek geldiğini anımsamaya çalıştı, çıkaramadı. Bu kez o da kendi aklına şaştı. Aklının nasıl olup da bu kadar kısa bir süre öncesine ait bilgiyi bulup çıkaramadığına. Aklımı seybetmeden mi çıktım acaba diye düşündü içinden gülerek. Gelen geçenden saklayamadığı ama bir türlü önüne de geçemediği, daha çok kas değirmesini andıran bu tuhaf gülüşü yanından geçen bisikletlilerden biri, üzerindeki kot pantolonu tepeden aşağıya çamurlu suya bulayıncaya dek sürdü. Bisikletlinin arkasından öfkeyle dönüp bakınca önce her tarafın nasıl da ıslak olduğunu fark etti, sonra da uzunca bir süredir ince ince yağan bir yağmurun altında yürümekte olduğunu. Ahmak kıslatan diye buna derler işte. Eh sana da böylesi yakışır Lale. Eh sana da böylesi yakışır Lale. Kargaydı, cevizdi, yürüyüşçüler, bisikletlilerdir diyerek zihnini oyalarken kendi kendine seslenen bu cümleyle sanki hiç beklemediği bir anda bir başkası tarafından tiz bir çığlıkla çağrılmış gibi silkindi. Denize, martılara, etrafını kuşatan kalabalığa bir kez daha baktı ve o ince ince yağan yağmurun altında birden yapayalnız hissetti kendisini. Belki de hayatında hiç hissetmediği kadar yalnız. Bu ölüm gitmişti işte. Koskoca bir ihaneti oraya tam önüne bırakıp gitmişti. Ayaklarının dibinde gerçekten de bir şey varmış gibi uzun uzun yere baktı. Baktığı yerde ne gördüyse ölüm haberini aldığından bu yana kas katı olan bedeninin birden çözüldüğünü hissetti. Hemen yanındaki ortasından bel vermiş, bel verdiği yere su dolmuş banka çökercesine oturdu. Uzun süredir yağmurda yürüdüğü için yeterince ıslanmıştı zaten. Küçük bir su birikintisinin tam üstüne oturduğunu fark etmedi bile. Oturduğu anda birden ortaya çıkan ve bütün ağırlığıyla omuzlarına çöken yorgunluktan başka bir şey hissetmedi. Aylardır sessizce tek başına taşıdığı ihanetin yorgunluğuydu bu. Şimdi ayaklarından, parmak aralarından girip sürüne sürüne yukarı doğru çıkan onlarca yılan zehirlerini akıtarak hızla yol alıyorlardı. Kılını bile kıpırdatmadan durup zehrin bütün bedenine yayılışını izledi. Acı, midesinden yukarı doğru incecik bir yol tutturarak yükseldi, yükseldi ve sanki bedenine dağılmış bütün yılanlar bir anda boğazına ulaşıp orada koskoca bir düğüm oldular. İri, nemli, yumuşak, yağlı ve kıpır kıpır bir düğüm. ''Sen bir yılansın, sen bir yılansın, yılan!'' diye bağırmıştı o gece. O geceden sonra da bir daha onu görmedi. Gece bitti, ölen öldü, geriye yalnızca pişmanlık yüklü anılar kaldı. Bir de bu kıpır kıpır yılanlar. Boğulacak gibi hissetti kendisini. Elini telaşla boğazına götürünce kıpırtı bir anda durdu. Lale, incecik yağan yağmurun altında, yüzünü denize vermiş, omuzları sarsılarak sessizce ağlarken artık ne yağmurun farkındaydı, ne denizin, ne de avaz avaz bağıran martıların. Gözyaşlarıyla birlikte boğazında düğüm düğüm kıpırdanan yılanların ansızın sustuğunu ve içindeki zehrin yavaş yavaş akıp yağmura karıştığını da hissetmedi hemen. Sadece huzura ve dinginliğe doğru bir yerlere çekildiği kararsız, ürkek bir yolculuğa bıraktı zihnini. Az önce içine girdiği o yalnızlık duygusuna kendisini öylesine kaptırmıştı ki, Nisan'la konuştuktan sonra el alışkanlığıyla kot pantolonunun cebine sıkıştırdığı cep telefonunun çaldığını duymadı bile. Neden sonra duyduğunda da bir süre üzerine alınmadı. İsrarla çalan telefonun zil sesinin kendi bedeninden geldiğini anlayınca önce şaşkın bir tereddütle durakladı, neden sonra aranın kendisi olduğunu kavrayıp telefonunu çıkardı. ''Duydun mu?'' dedi Sinan. ''Hı hı, Nisan aradı az önce. Yani çok oluyor aslında. Ne kadar zaman geçtiğini farkında da değilim. Saat kaç? 2:30. Sen iyi misin Lale? Lale sessizce gözyaşlarını silerken bir yandan da dudaklarını dişliyordu. Lale orada mısın? Sinan, Lale'nin soluk alıp verişini, iç çekişini duyuyordu aslında. Orada olduğunu ama konuşamayacağı kadar acı çektiğini de biliyordu. Bu nedir Sinan? Ne yapacağız biz şimdi? Sinan'ın sesi kederli ama her zaman olduğu gibi yatıştırıcıydı. Güçlü olacağız Lale. Birbirimize destek olacağız. Başka çaremiz yok. Nisan çok kötüydü. Sedef'i ara. Ben yapamıyorum. Ne olur sen Sedef'i ara deyip durdu. Ben de yapamadım. Sedef'i arayamadım. Biz beraberdik Sedef'le. Çok yorgun, bitkin. Sabah Bulut'la konuştuktan sonra iyice kötü oldu. Taksiyle eve gönderdim onu. İşte ben de etrafa haber vereyim dedim. Cenaze ne zaman kalkacak? Bu pazar Burgaz'da. Nisan bir şeyler söyledi ama anlayamadım tam olarak. Öldürülmüş mü? Yok, sanmıyorum. Ama bulunduğunda ev darmadağınıkmış. Savcılık şüpheli ölüm olduğu için cesedi adli tıba getirmiş. Otopsi yapacaklar. İyi de kim, niye yapar böyle bir şeyi Sinan? Lale sakin ol. Ortada cinayet olması için bir sebep yok ki. Sonuç ne zaman belli olacak? 2 aydan önce belli olmazmış. Ama doku örnekleri alıp cenazeyi bize teslim edecekler. Sedef ne zaman öğrenmiş? Dün sabah almış haberi. Dünden beri hiç uyumamış. Nasıl uyusun? Nisan'la konuşayım da bir an önce toparlanıp yanına gidelim biz de. Böyle olmaz ki. Hepimiz bir yerde. Haklısın. Yalnız kalmamalı. Buradaki işleri halledeyim de sonra uğrarım ben. 2. ayrımın sonu. Sayfa 20.